Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsiminde. Burada bir tane portakal. Bir
salça var abi. Dr. Jacob, Dr. Harvey.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.
Dinleyenlerimiz hoş geldiniz. Hoş Sohbet Sokağı'na. Evet, bugün Didem Güner'i ve Özlem Öztaş'ın hazırlamış olduğu Hoş Sohbet Sokağı'nda yine bir yürüyüşümüz var. Ama bugün bambaşka bir konu ve konuklarla birlikte olacağız. İyi insanlık hallerinden bahsedeceğiz. Ama ne hal ki sormayın. Tüm detayları zaten göreceksiniz, dinleyeceksiniz. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 bizim telefon numaralarımız. Hoş Sohbet Sokağı Instagram adresimiz ve bizi www.türkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz.
Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay l
tam böyle düşünerek atın adımlarınızı. Boşuna söylenmemiştir bu şarkı. Ama diyeceksiniz ki ne ilgisi var şimdiki konunuza? Yok yok. Konuyu öğrendiğinizde şarkıyla bağlantısını zaten sizler de çözeceksiniz. 28 Ocak 1981 tarihinde çıkartılan kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında bireylerin korunmasına dair sözleşmeyi İlk imzalayan ülkeler arasında Türkiye'de yer almıştı. 2006 yılında Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Veri Koruma Günü olarak ilan edilen 28 Ocak günü 2016 yılından beri ülkemizde de Veri Koruma Günü olarak kutlanıyor. Evet, biz bu konuda Kişisel Veri Koruma Kurumu Veri Yönetimi Daire Başkanı Mustafa Erbilli ile konuşacağız. Mustafa Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk Yasemin Hanım.
Evet, aynı zamanda bu konuyla ilgili biz bilgi alacağız, öğreneceğiz. Ama bir taraftan da Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrahan Halıcı ile de insanlık halinde yine sohbetimize devam ediyor olacağız. Emrahan Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, her şeyden önce veri koruma. Bu nedir? Buradan başlayalım.
Evet, veri koruma günü aslında Türkiye'de kutlanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi. Öncelikle veriyle ilgili iş ve işlemler veya korunmasının gerektiğine ilişkin düşünce Avrupa ülkelerinde ilk ortaya çıkmış. 1950'li yıllara dayanıyor aslında ama biz somut olarak 1970'li yıllarda Avrupa Birliği'ndeki Avrupa Konseyi'nin kişisel verilerin korunmasına ihtiyaç olduğuna dair ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle ortaya çıkması nedeniyle aslında bu bir sözleşme hazırlanmış. Bu sözleşmenin siz de ismini bahsettiniz az önce. Temelinde bireyin korunması var. Kimden korunuyor? Kişisel verilerini işleyen veya burada eşit durumda olmayan diğerlerinden korunuyor aslında. Yani bizim kişisel verilerimiz var. Bize özgü bir şey bunlar. Bizim sahip olduğumuz veriler. Bunları kullanarak, işleyerek, paylaşarak, başkalarıyla, başkalarında yer alan verilerle birleştirerek bir sonuç elde ediliyor.
Evet.
Bu sonuç da bir değer kazanma vesilesi oluyor aslında.
Dolayısıyla yani kişisel verilerin korunmasına neden ihtiyaç duyuluyor dediğimizde tamamen bireyin korunması için.
Evet, aslında kişisel veri korumak demek kişisel verinin sahibi olan bireyi korumak demektir.
Tamam.
Dolayısıyla da eğer kişisel verilerimiz başkalar tarafından kanuna aykırı olarak ele geçirilirse veya bunlarla ilgili paylaşılırsa burada koruma kültürünün olması, korumanın devreye girmesi gerekiyor.
Şimdi Emre abi siz de bir bilgisayar mühendisisiniz ve pek çok detayı o kadar iyi biliyorsunuz ki bizden ötesiniz her şekilde. Şunu açıkçası hani ben bile şu halimle diyorum ki yani bence benim verilerim çoktan birilerinin eline geçmiştir. O kadar da korunduğu düşünmüyorum. Sizin aklınızda soru işaretleri var mı?
Yani ben de kişisel verilerin korunması konusunda atılan adımları çok olumlu buluyorum. Ama bir yandan da düşünüyorum öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bilgileri paylaşmamak mümkün değil.
Evet.
Eğer yeni uygulamalara ulaşmak istiyorsanız mecburen bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Teknolojiden yararlanmak istiyorsanız paylaşmak zorundasınız. Dolayısıyla burada çift taraflı bir denklem var.
Evet.
Hem teknolojiye ulaşmak, her tür bilgiye ulaşmak istiyorsunuz. Hem de bir yandan kendi verilerinizin kötü niyetli kişiler veya kötü niyetli kurumlar tarafından kullanılmasını önlemek istiyorsunuz.
Evet.
Bu hep böyledir. İlerlemelerde adımlar olur. Buna karşı atılan kötü niyetli adımlara karşı alınacak önlemler olur. Burada Türkiye'nin de dünya ile birlikte diğer gelişmiş ülkelerde atılan adımlara Türkiye'nin de ayak uydurması, bu sözleşmeleri imza atmasını son derece olumlu buluyorum.
Tabii.
Teknoloji gelişecek. Teknolojiye karşı kendimizi hem koruyacağız hem de teknoloji kullanmaktan korkmayacağız.
Korkmayacağız. Evet. Peki Mustafa Bey korkmamalı mıyız?
Buna aslında hem korkmalıyız hem korkmamalıyız diye cevap verebilirim. Emrah Bey'in de bahsettiği gibi aslında Türkiye'de gerçekten veri koruma ile ilgili bir mevzuat var. Geç de olsa gelmiş Türkiye'de. Evet, sözleşmeyi biz ilk imzalayan ülkelerden biriyiz ama maalesef buna ilişkin mevzuatı oluşturmak biraz daha zamana yayılmış. Bu konuda bence geç kalmışız biraz da. Çünkü anayasal güvence altına alınması gerekiyordu öncelikle. Çünkü birçok kanunda veri koruma ile ilgili farklı konular var. Ama bunu disiplin altına alan, ortak bir şekilde organize edecek bir mevzuatın olması gerekiyordu. Öncelikle 2010 yılında bir anayasa değişikliği referandumu oldu. O referandumla birlikte aslında Türkiye'nin hayatına kişisel veri koruma mevzuatı girmiş oldu. Anayasal güvence altına aldı. Herkes kendi kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Anayasal maddesinin eklenmesiyle aslında bu güvence altına alındı. Ayrıca bununla ilgili usul esaslarında çıkarılacak bir kanunla düzenleme altına alınması gerektiğinden bahsedildi. Ve 2016 yılında 7 Nisan 2016 tarihli resmi gazetede yayımlanarak bu kişisel verilerin korunması kanunu yürürlüğe girdi. Tabii bu kanundan önce korunmuyor muydu? Tabii ki korunuyordu Türkiye'de ama farklı alanlarda. Örneğin Türk Ceza Kanunu'nda öyle bir hükümler var. İşte kişisel verilerin başkaları tarafından ele geçirilmesi, yayılması kanuna aykırı olarak suç olarak öngörülmüş. Ama burada siz o suçu görmüş bile olsanız, biliyor bile olsanız doğrudan mahkemeye başvurmak suretiyle, yani dava açmak suretiyle hakkınızı kazanabilme imkanına sahip oluyordunuz. Ama şimdi bu mevzuat çıktı ve kurum kuruldu. Kurumla birlikte artık kişisel verilerin korunması disiplin altına alınmış oluyor. Yine sorduğun soruda olduğu gibi kişisel veriler evet fazlasıyla gerektiğinde işlenecek. Çünkü gelişen dünya artık teknoloji gelişiyor ve yaşam çok daha farklı düzeye geldi. Eski bildiğimiz farklı alanlar oluştu. Burada daha fazla veri işlenmesini gerektiriyor. Veri temelli ekonomi diyoruz. Bu veri temelli ekonomi çerçevesinde daha fazla kişisel verilerin işlenmesi gerekiyor. Ama usul esaslar çerçevesinde. Bu usul esaslara uymak şartıyla daha da fazla işlensin.
Veri işlenebilir.
Burada bir yanılgı var. İşte kişisel verilerin korunması kanunu kişisel verileri işlemeyi engelliyor şeklinde, yasaklıyor veya kısıtlıyor şeklinde. Bu tamamen yanlış. Gerekirse daha fazla işlensin, ekonomi oluşsun ki dünyada bunun örneklerini görüyoruz. Hiçbir üretim olmadan, örneğin elle tutulur, gözle görülür, somut işte bir fabrikası, bir üretim tesisi vesaire olmadan dünyanın en yüksek marka değeri olan firmalar görüyoruz. Bunlar sadece kişisel veri işledikleri için, bu kişisel veriyi değere dönüştürdükleri için aslında bu marka değerine ulaşmış durumdalar. Dolayısıyla biz de ülke olarak veri temelli ekonomi çerçevesinde evet ekonomimizi geliştirelim, veriler daha fazla işlensin ama usul esaslar çerçevesinde işlensin. Bu denge unsurunu iyi bir şekilde rayına oturtmak gerekiyor. Evet.
Şimdi Mustafa Bey, kişisel verilerimizi paylaştığımız alanlar, örneğin ben Emran Bey'in sitesine girdim ve oraya üye oldum. Üye olurken belki hani çok kişisel bir şey istenmiyordur. Ya da başka bir şey düşünüyorum. Diyelim ki bir banka uygulaması, işte maaşım şu bankaya yatıyor ve ben o bankanın cep telefonuma uygulamasını indiriyorum. Sizin de yaptığınız böyle şeyler var mı Emran Bey? Hani düşünüyor musunuz yani sonunu diyeceğim sonrasında?
Yani uygulamaların çoğu bunu yapıyor. Biz de uygulamalarımızın bazılarında bunu uyguluyoruz. Bence buradan artık korkmanın bir anlamı yok. Yani vatandaşlık numaramız, banka kredi kartlarımızın üzerindeki numaralar, bunları saklamanın imkanı yok. Yani bir yere gidiyorsunuz, alışveriş yaptığınız zaman zaten bu kartı kendiniz veriyorsunuz. Önemli olan
bir de bundan, internetten alışveriş yapıyoruz Emran.
İnternetten alışveriş yapıyoruz. Orada yani da bütün veriyoruz. Bilgilerimiz artık aslında saklı değil. Burada korumayla ilgili başka önlemler var. Örneğin demin söylediğim vatandaş numaranız, kredi kartı numaranızı saklayamazsınız.
Evet.
Ama size verilen bir şifre var, parola var. Bunu saklamak zorundasınız. Eğer sizi telefonla arayıp da diğer bilgilerinizi bilerek daha sonra bir adım sonra gizli bilgilerinizi, örneğin parolanızı sorarlarsa, işte buraya yanılıp da cevap verildiği zaman o zaman büyük risklerle karşı karşıya kalıyorsunuz.
Emrah Bey, hani öyle böyle değil biliyorsunuz. Bunu yapan, gidip de elinde paraları bir başkasına teslim eden büyüklerimiz de oldu. Yani bunlar bayağı bir gündemi meşgul eden konulardı. Hani okumuş yazmış insanlar da yapıyor bunu.
Ama bu insanlığın başından itibaren kötü niyetli insanlar, başkalarını kandırma yeteneği olan insanların hangi yöntem kullanırsa kullansın, hangi teknoloji kullanırsa kullansın her zaman hayatta karşılaştığımız ve bundan sonra da karşılaşacağımız olaylar.
Evet.
Burada insanın gene akıllı, mantıklı, sakin davranması lazım. Hı hı. Her kendine iletilen konuya, her iletilen mesaja inanıp da ona göre davranmaması gerekir.
Evet.
Yani bugün bu teknoloji var. Bu teknolojiden yararlanarak hile hurda yapılıyor veya dolandırıcılık yapılıyor. Bunlar olmadan da işte zamanında köprüyü satanlar, Galata Kulesi'ni satanlar olmuyor muydu teknoloji olmadan da?
Hı hı.
Yani aklımızı kullanmanın, zekamızı kullanmanın önemi işte burada da ortaya çıkıyor.
Hı-hı.
Yani buradan korunmanın yolu, ben internette bankacılık yapmayayım, internet alışverişi yapmayayım olamaz.
Olmamalı.
Bunu muhakkak kullanacaksınız.
Tamam.
Ama bir yandan da onun getirdiği, bu uygulamaların getirdiği ek önlemleri de alacaksınız. Örneğin birden fazla cihazda denetim yapılıyor. Bir bankayla ilgili yapılan işlemlerde işlemden önce sizin ya cep telefonunuza
geliyor.
Bir mesaj geliyor.
Tamam.
Veya laptopunuza, bilgisayarınıza bir mesaj geliyor. Çift yönlü, hatta bazı daha kapsamlı önleme yöntemleri var. Bu yöntemlerin hepsine açık olmanız lazım. Bu olduğu takdirde korkacak bir şeyiniz yok demektir.
Emrah Bey, bir de şimdi aklıma geldi. Bu ben robot değilim nedir?
Yani bazı otomatik bilgisayar programları çok hızlı bir biçimde birden fazla farklı cevapları vererek kişinin yerine geçebiliyor. Dolayısıyla diyelim ki 4 haneli bir şifreniz var. 4 haneli şifrenin tamamını deneyebilir. Veya sizin isminizi biliyordur. Bazı özel bilgilerinizi biliyordur ki işte saklamak mümkün değil demiştik.
Tamam.
Onun ötesinde robot olup olmadığınızı anlayabilmek için de bazı algoritmalar var. O ekranın işte herhangi bir yerinde çıkan bazı resim parçalarını tanımanız.
Evet.
Bunu bir uzaktan program bunu algılayamıyor. Ancak sizin ekranınıza girerse bunu algılayabilir.
Hmm.
Dolayısıyla bu önleme yöntemlerinden bir tanesi.
Artı bir yöntem.
Evet.
Anladım. Peki Mustafa Erbil'le şu da bir soru. Hani kişisel verilerimin korunmadığını ben nasıl anlarım ve korunmadığı durumlarda da başıma neler gelebilir, yapmam gerekenler neler?
Belki öncelikle kişisel veri nedir? Buna cevap aramak gerekir burada. Kişisel veri kanunda kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi diye tanımlanmış. Ama bu daha anlaşılır bir şekilde bizi biz yapan her türlü veri kişisel veridir. Örneğin adınızı, soyadınızı biliyorsunuz, söylendiğinde, paylaşıldığında kim olduğu belli.
Tamam.
Dolayısıyla bu kişisel veridir.
Hı.
Ama dolaylı olarak da kişisel veri olabilir. Örneğin sizin aracınızın plakası veya TC kimlik numarası, bunlar da kişisel veri. Doğrudan söylendiğinde belki bilemezsiniz 10 haneli, 11 haneli bir numara. Ama ilgililer bilebilir bunu. Nüfus vatandaş kişiler için çalışanlar bilebilir. Veya da bu konuyla görev yapanlar bilebilir. Kötü niyetli kişiler bilebilir. Çünkü başka başka yerlerden, farklı yerlerden bu verileri alarak, eşleştirerek sizi doğrudan tanımlayabilir. Sizin adınıza bir profil oluşturmuş olabilir. Dolayısıyla da bunların hepsi kişisel veri ve bu kişisel verilerin korunmasıyla ilgili şu anda asıl kişisel veriler koruma mevzuatının alanı bu oluyor. Peki korunup korunmadığını nasıl anlayacağız? Öncelikle kişisel verilerimizi paylaşırken bize kişisel verilerimizin geleceğiyle ilgili neler olacak, buna ilişkin bir bilgilendirmede bulunulması gerekiyor. Eğer bize aydınlatma yapılmamışsa, örneğin sizin hangi kişisel verilerinizi işleyeceğini, nerelere aktarım yapılacağını, bu verileri ne kadar süreyle saklayacağını veya da kanunda belirtilen hangi hukuki nedenlerle bu kişisel veriyi işleyeceğini size belirtmesi gerekiyor. Ve bu kişisel verilerle ilgili de gerektiğinde hangi adrese başvuracak, bunu yine aydınlatmada belirtmesi gerekiyor. Bu varsa, aslında aydınlatılmışsanız, siz dolayısıyla kendi kişisel verinizin geleceğine kendiniz karar vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla da bildiğiniz bir süreci işleyeceği için burada rızanızı verirsiniz ve kişisel veriniz işlenir. Burada mevzuata uygun bir kişisel veri işlemeden bahsedebiliriz.
Anladım.
Ama mevzuata uygun olmayan işlemeler de var. Dediğim gibi aydınlatma yapılmamıştır veya da başka yerlerden hacklemelerle vesaire gibi çalınmış veya çok fazla bu konuda basında da görüyoruz işte veriler satılıyor vesaire gibi. Bu durumda olan veriler de olabilir. Mümkün olduğunca hatta bu verileri hiç kullanmamak gerekiyor. Bu şekilde yani doğrudan kişiden elde etmediğiniz veya da açık rızası alınarak elde edilmemiş verileri siz kişisel veri olarak kullanamazsınız. Kullanmırsanız kanuna aykırı veri işleme yapmış
olursunuz. Yani o zaman diyelim ki internetten bir alışveriş yapıyoruz. O minnacık kutucuklar çıkıyor tam ödemeyi yapmadan önce böyle iki tane kutu var. Onu eğer tik işaretlemezseniz zaten alışverişi tamamlayamıyorsunuz. O kutucukların altında küçük bir yazı var ama onun detaylarına baktığınızda çok bizi aydınlatacak bir nokta demek ki orası.
Olması
ve
gerekiyor.
Oradaki şeyleri, unsurları kaçırdığınız anda otomatikman kabul etmiş sayılıyorsunuz zaten.
Bir yandan haklısınız. Aynı zamanda şu da var. Sadece kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmıyor. Sizden habersiz. İyi niyetli kişiler de kullanabiliyor. Siz kendiniz bu verilerinizi paylaşmış olabilirsiniz. Bahsettiğiniz gibi örneğin bir mobil uygulama indirdiniz veya da alışveriş yapıyorsunuz internetten, e-ticaret sitelerinden. Burada öncelikle size üyelik açılıyor. Üyelik açılırken bir aydınlatma metni linki veriyorlar. Bu linki okuduğunuzu sizin işaretlemeniz gerekiyor. Sonrasında açık rızanızı alması gerekiyor. Açık rızanızı da yine o linki tıklayarak ve kutucuğu işaretleyerek alabilir. Alması gerekiyor. Eğer açık rıza almayı gerektirecek bir kişisel veri işleme süreci ise bunlar olduğunda ve aydınlatma metnini detaylı olarak okuduğunuzda siz tamamen yeterli görüyorsanız burada kişisel verilerin mevzuatına aykırı bir kişisel veri işlemeden bahsedemeyiz. Evet. Doğru bir veri işleme olur ama bir yandan da siz hangi kişisel verinizin işlenmesine, paylaşılmasına izin verdiğinizi detaylı olarak biliyor olmalısınız. Çünkü siz kendiniz bu kişisel verilerinizin geleceğini belirlemek,
zaten.
Kontrol etmek hakkında. Sizin hakimiyetiniz altındaki veriyi başkasına veriyorsunuz. O da sizin sadece belli çerçevesinin çizilen açık rızanın dışına çıkmadan bu verileri işleyeceğini ve paylaşmayacağını vesaire bunları belirtiyor olması lazım.
Mustafa Bey hadi biz bunu yaptık da yani çocukların elinde telefonlar var. En büyük risk belki de çocuklar dolayısıyla karşılaşabileceklerimiz. Ne dersiniz?
Haklısınız. Aslında günümüzde mobil uygulamalar örneğinden bakarsak en çok interneti kullananlar
çocuklar
maalesef. Bu aslında tüm Avrupa ülkelerinde de yaygın olarak sorun olarak karşımıza çıkıyor ve açık rıza yaşı diye bir terim kullanılıyor. Birçok ülkede Avrupa ülkesinde 12-13 yaşına kadar inmiş durumda.
Açık rıza yaşı.
Açık rıza yaşı. Örneğin bir mobil uygulamayı kendi cep telefonuna indirecekse burada kişinin en azından 13 yaşından büyük olduğunu işaretlemesi gerekiyor. Doğru veya yanlış. Orası artık ispata muhtaç ama kullanıcıya kalmış.
Evet.
Türkiye'de de bu konuda aslında net bir uygulama yok. Şu anda açık rıza yaşı ile ilgili net bir tanımlama yok. Ama biz artık ebeveynler olarak çocuklarımızın indirdiği uygulamalarda hangi verileri işlediğini, nerelere aktarım yaptığını bilerek ve onları bu şekilde yönlendirerek aslında biz bu olumsuz durumdan kurtulabiliriz diye düşünüyorum.
Peki mağdur olan vatandaşlarımızın yapabilecekleri neler? Ne tür yollara başvurmaları gerekiyor bu konuda?
İlk başta bahsetmiştim. Aslında burada bir suç unsuru varsa Türk Ceza Kanunu ilgili maddeleri gereği dava açabilir.
Evet.
Ve mahkeme süreci takip eder. Veya da kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlendiğini, paylaşıldığını, aktarım yapıldığını vesaire düşünüyorsa kişiler, vatandaşlar öncelikle o veriyi işlediğini bildiği kurum, kuruluşa, şirkete, kamu kurumu hangisiyse artık ona başvuru yapması gerekiyor kanun gereği. Başvuru yaptığında da ilgili kişi kendi haklarını kullanacak. Kanunda ilgili kişi hakları olarak belirlenmiş. İşte benim hangi verilerim tarafınızca işleniyor, hangi amaçla, hangi hukuki gerekçeyle işleniyor, nerelere aktarılıyor bunlar yanlış, bunları silin, düzeltin gibi başvuru yapabilir. Bu tür hakları var. Başvuru yaptığında veri sorumlusu dediğimiz, kanunda veri sorumlusu deniyor bu şirket, kamu kurumları, gerçek kişi, işletmeler olabilir. Bunların 30 gün içerisinde bu başvuruya cevap verme zorunluluğu var. Evet. Eğer 30 gün içerisinde hiç cevap vermemişse veya bir cevap vermiş ama yeterli değil, bu durumda da kurulumuza başvuru hakkı var. Hı-hı. Kurula da yine 30 gün içerisinde başvurabiliyor. Şikayet modülümüz var. Elektronik ortamda çok rahat kişisel veri işlemeyle ilgili, ihlalle ilgili başvuru yapabilirler.
Kişisel verileri koruma kurumu, kurumunuzun
kurum,
evet. adı da.
Kişisel veriler koruma kurumuna, tamam. kurum ikili bir yapıda, kurul karar organımız. Dolayısıyla kuruma başvuru yapıldığında inceleme dosyası oluşturuluyor ve kurula tamam. sunuluyor. Kurul da burada ihlal olup olmadığını tespit etmek için öncelikle bu şirketten veya kamu kurumu hangisi ise onlardan bilgi belge talep ediyor. Ve dosya bazlı öncelikle bir inceleme yapıyor. Gerektiğinde yerinde inceleme yapıyor. Veriler nasıl işlendiğini, güvenliği sağlanmadığı gibi konularda yerinde incelemeye gidiyoruz. Tespitimiz sonucunda burada bir kanuna aykırı işleme varsa bir yaptırım uyguluyor. Kanunda alt üst limitleri belirlenmiş yaptırımlar var. Para cezası yaptırımlarımız var. Talimatlandırmalar var. Veya da daha da ileri düzeyde kişisel veri işlemeyi engellemeye gidecek kadar yaptırım uygulayabiliriz. Evet. Ayrıca suç unsuru da varsa yine ilgili mahkemelere de yönlendirme yapıyoruz.
Evet, yani işte o şarkı, baştan buraya girerkenki şarkı neydi? Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı. İşte bu noktada bizim biraz daha dikkatli, biraz daha uyanık olmamız gerektiğini bize aslında öğütlüyor. Kimi zaman da hani öylesine gizemli ki, Emrah Bey, bir kere bir ilgimi çekmişti bir diyet programı. Bir bakayım dedim, 7 gün ücretsiz dedi. Tamam, çok güzel. Ondan sonra ben de bakayım 7 gün gelsin bana o diyet programı dedim. Sonrasında ama ne oldu, nasıl oldu bunu hiç bilmiyorum. Sonrasında devam ettiriyor ve sizden bu sonra ücretlendirmeye başlıyor. Yani ben tamam, yani göreyim dedim. Bir kere, bir iki kere baktım. Sonra da zaten ipin ucunu bıraktım. Yani 7 günlük ve ücretsiz olduğu için çok da şey yapmadım, takip etmedim. Ama sonrası bir baktım ekstrem, buradan benden para almış. Nasıl olabilir bu dedim. Ne yaptım acaba, hatam neydi diye çok düşündüm. Ama ben bulamadım. Neticede hani ben o işi bir şekilde engelledim ama bazen de o kadar böyle gizemli oluyor ki siz hiçbir şey hissetmiyorsunuz bile. Bir bakıyorsunuz, hay Allah, bu böyleydi, böyle oldu diyebiliyorsunuz.
Yani bazı gene kötü niyetli uygulamalar bunun dışında. Evet. Ama uygulamaların çoğu bu şekilde çalışıyor. Bu aslında kullanıcı açısından bir fırsattır. Yani size 7 gün veya belli bir süre ücretsiz kullanım hakkı veriyor. Siz onu deniyorsunuz. Eğer memnun kalmıyorsanız abonelerinizi devam ettirtmiyorsunuz. Bu bence güzel bir olanak.
Tabii.
Ama eğer uygulamaya kullanmaya çok alışkın değilseniz veya işte cihazınızla çok barışık değilseniz 7 günün sonunda bunu iptal etmeyi sizin hatırlamanız lazım. Yani o size tekrar hatırlatmayabilir. Tabii. Bazı uygulamalar hatırlatıyor, bazıları hatırlatmıyor. Aha. Ama burada gene hani teknolojinin bir suçu kesinlikle yok.
Yok.
Bu olmadan da gittiğiniz zaman bir alışveriş yaptığınızda aldığınız ürün hatalı çıkabilir.
Tabii.
Onu
tabii.
nasıl geri vermek için gidiyorsanız, uğraşıyorsanız.
Tüketici hakları.
Veyahut kimisi uğraşmıyorsa, kabul ediyorsa. Yani burada da aynı durum söz konusu.
Doğru.
Ben bunun kullanıcılar açısından bir risk oluşturduğunu kesinlikle düşünmüyorum.
Evet.
Zaten platformlar, uygulamaların bu tür önlemleri almasını baştan şart koşuyor. Eğer sizin bir uygulama ben yaptım deyip bunu bilinen platformlara koyuyorsanız zaten onların standartlarına uymak zorundasınız. Dolayısıyla iade etme, vazgeçme haklarınız sabittir.
Evet.
Kullanmaya başladınız diyelim. Herhangi bir zaman yine iptal etme hakkınız da var. Aylık olabilir, 3 aylık olabilir, yıllık olabilir. Bunları uygulamaların çoğu, hatta %90'ı size sağlıyor.
Evet.
Bunların dışında başka bir şekilde size internetten gelen bir mesaj varsa, bir uygulamaya girmenizi istiyorsa o zaman dikkatli olmanız gerekir.
Evet. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı bu konuyla ilgili Mustafa Bey?
Burada
benim eksik bıraktım.
Özellikle mobil uygulamalar konusunda aslında az önce bahsetmiştim. Kötü niyetli olması gerekmiyor. Kişisel verilerimizi işleme, paylaşma ve profil oluşturma için. Örneğin hepimiz mobil uygulama kullanıyoruz. Uygulamalar telefonlarımıza indiriyoruz. Burada indirdiğimizde aslında birçoğu bize gizlilik politikasını sunuyor. Bu gizlilik politikasında çok detaylı olarak bu verilerle ilgili örneğin yurt dışına aktarım yapıp yapmayacağı veya da sözleşmesel ilişki içerisinde olduğu diğer firmalara reklam kampanya pazarlama amacıyla gönderip göndermeyeceği ile ilgili birçok konudan bahsediyor ve biz mobil uygulamayı indirdiğimizde bunlar sadece hatta okumadan sadece işte kutucu işaretleyerek geçiyoruz. Devamında aslında sizin uygulamayı indirdiğinizde sizin telefonunuzdaki rehbere, konum bilgisine, örneğin fotoğraflarınıza, sosyal medya hesabınıza, hatta sesli kayıt sesli giriş yapabilmek için de mikrofonunuzun açık olmasına ihtiyaç duyuyorlar ve bunu istiyorlar. Siz de mobil uygulamayı bir an önce kullanabilmek için hedefe kilitlenmişsiniz. Hemen onaylıyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla da artık o uygulamayı kullanan, uygulamayı yöneten firma sizin bu bahsettiğim tüm verilerinizi sözleşme, reklam kampanya için, pazarlama için sözleşme imzaladığı tüm firmalarla paylaşabilir duruma geliyor. Evet. Sonrasında diyorsunuz ki örneğin arkadaş ortamındasınız. Biz bu konuyu konuşmuştuk, hemen bunun reklamı geldi. Bu nedenle geliyor çünkü sesli dinleme açık. Aha,
tamam, demek bunu... ondan biz de diyoruz ki bizi duyuyor galiba, nasıl oldu bu diyoruz, demek ki öyleymiş. Evet, aslında bu konuda pek çok şey söyleyebiliriz, konuşabiliriz ama bence şöyle arada bir grup gripinden yolcu yolunda geriye dinleyelim. Sonra da hem Mustafa Bey'le hem de Emrah Bey'le şöyle bir Türkiye Zeka Vakfı'nı bir ziyaret edeceğiz. Bu konudaki detayları öğreneceğiz Emrah Halıcı'dan.
Eskidenmiş güzelim, sanki yıllar öncesinde kalan aşkımız bir masalmış bir tanem, düş yerine gerçekmiş yaşanan. Sevmek eskidenmiş güzelim, sanki yıllar öncesinde kalan aşkımız bir masalmış bir tanem, düş yerine gerçekmiş yaşanan. Geç artık, çok geç artık sana dönmek. Hani giderken bana demiştin ya sen, yolcu yolunda gerek, yolcu yolunda gerek. Sevgi bizim için yok artık, yok artık bir daha sevmek. Hani giderken bana demiştin ya sen, yolcu yolunda gerek. Gerek. Bitti denen yerden başlamak ve gözlerini açmak yeniden, belki de sevinçle kucaklaşıp başlarız kaldığımız yerden. Bitti denen yerden başlamak ve gözlerini açmak yeniden, belki de sevinçle kucaklaşıp başlarız kaldığımız yerden. Yarınlar bizim için geç artık, çok geç artık sana dönmek. Hani giderken bana demiştin ya sen, yolcu yolunda gerek, yolcu yolunda gerek. Sevgi bizim için yok artık, yok artık bir daha sevmek.
Evet, Hoş Sohbet Sokağı'na bugün Türkiye Zeka Vakfı'nı da taşıyoruz. Evet, bu yıl 5. kez Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası düzenleniyor. Şampiyon acaba hangi amaçla düzenleniyor ve sonuçları nasıl değerlendiriyor? Türkiye Zeka Vakfı ne zaman kuruldu? Bunları da merak ediyoruz. Amaçları, çalışmaları, bunların üzerine biz konuşacağız. Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrah Halıcı ile. Hoş geldiniz Emrah Bey.
ikinci kez hoş bulduk diyorum.
Evet. Şimdi her şeyden önce sizin yaşam hikayeniz de çok değerli benim için. Açıkçası dinleyenlerimizle onu da paylaşmak isterim. Ama öncesinde bu Türkiye Zeka Vakfı ile ilgili bir konuyu bir çözelim. Acaba ne zaman kuruldu? Hangi amaçla kuruldu? Kurucu siz olmalısınız.
Kurucularımdan biri benim. Hı-hı. Ama benimle beraber çok değerli akademisyenler, hocalarımız, sanatçılarımız da kurucular arasında yer aldı. Bir kısmı rahmetli oldu. Onları da şu an saygıyla anmak isterim. Amacımız bilginin, aklın, zekanın önemini ülkemizde daha yaygın hale getirmek. Aslında dünyada da bu konuda çalışmalar son yıllarda önemsendi. Hı-hı. İşte 2000 yılına girmeden önce bilgi çağının başlıyor olması, bilginin öneminin artıyor olması... Bizim de Türkiye olarak bu konulara duyduğumuz ilgi nedeniyle Türkiye bunu taşımaya çalıştık. 1995 yılında kurulduk. Yani 30. yıla girmek üzereyiz. 29 yıldır Türkiye Zeka Önderi Yarışması'nı düzenliyoruz. 7'den 77'ye kadar her yaşta katılımcının büyük ilgiyle yer aldığı bir yarışma. Son 5 yıldır da okullar arası, Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nı düzenliyoruz.
Evet.
Bu da çok ilginç. 1. sınıftan 12. sınıfa kadar 12 sınıfın takımlar halinde katıldığı ve okulların kendi öğrenciler arasından seçmeler yapılarak bu şampiyonaya katılım oluyor. Şu an yarışmaya katılım devam ediyor. 9 Şubat'a kadar katılma şansı var. Hı hı. Öğrencilerimiz bireysel olarak katılıyor ve aldıkları sonuca göre de okul takımlarında yer alabiliyorlar.
Peki şimdi biraz daha netleştirmek için aklımda, siz nasıl bir ilana çıkıyorsunuz? Yani nasıl, Milliyetin Bakanlığı vasıtasıyla mı ya da kendi platformunuz üzerinden mi?
Yani yıllardır bu yarışma aslında Milliyetin Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın işbirliğiyle başladı. İlk
tamam.
Başlayışımız öyle oldu.
Hı hı.
Fakat zaten öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çoğuyla yıl içerisinde çok yoğun ilişkilerimiz olduğu
için
bizim Zeka Vakfı'nın internet sayfasını takip ediyorlar.
Tamam.
Verileri bizde olduğu için, verileri kullanmamıza izin verdikleri için biz onlara etkinliklerimizle ilgili duyurularda bulunuyoruz.
Çok güzel.
Şu an daha önce bu etkinlikten haberi olmayanlar için internet sayfamızın adresini verebilirim.
Lütfen.
Türkiye Zeka Vakfı'nın baş harfleri yani tzv.org.tr adresine girerek hem vakfın faaliyetleri hakkında hem de özellikle bu şampiyonaya 9 Şubat'a kadar katılma şansı var. Buraya müracaat edip bilgi alabilirler.
Diyelim ki başvurduk. Ondan
evet.
Sonra ben 5. sınıftayım.
Evet.
Ve benim karşıma ne çıkacak? Ben ne konuda yarışacağım?
Daha çok sözel, sayısal, görsel ve mantık sorularından oluşan 10 soruluk bir sınavımız olacak.
Ama benim yaş grubuma mı uygun o?
Evet. Yani ortak sorular da var. Her yaş grubu için, her sınıf için
özellikle.
Daha doğrusu her sınıf için ayrı sorular da var. Biz ölçümleri yaparken soruların genel olarak çözülebilmesine de bakıyoruz. Yani 1. sınıftan 12. sınıfa kadar ortak sorularla buna bakıyoruz. Ve onun dışında da işte 1. 2. sınıfın ortak olduğu, 3-4'ün ortak olduğu veyahut 1-2-3-4'ün ortak olduğu gibi sorular arasında gruplaşmalar var.
Yanıtlarınız mesela çoktan seçmeli mi?
Çoktan seçmeli sorular var. Tam tersi cevabı istediğimiz sorular da oluyor. Çoktan seçmeli sorularımız da 8-9 şıklı sorular da oluyor. İlk iki
8-9
aşama...
şık.
Yani soruların durumuna göre aslında ipucu vermiş oldum.
Nasıl bir sorudur acaba?
İlk aşamamız online, internet üzerinden oluyor.
Tamam.
Yarı final diyebileceğimiz bölgeler arası yarışmamız. Orada gene internet üzerinden yapıyoruz. Ama son final sınavını yüz yüze ve bir biçimde Ankara'da gerçekleştiriyoruz. 12 sınıftan katılan öğrencilerimiz geliyorlar. Takımlar halinde, üçer kişilik takımlar halinde yarışılıyor. Ve orada en son ter dökerek bu maceradan keyifle ayrılmış oluyorlar. Bu sene de gene ilginin geçen senelere göre arttığını görüyoruz. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Amacımızı sormuşsunuz. Amacımız insanların düşünme yeteneklerini, zihinsel becerilerini geliştirmeye dönelik bir farkındalık yaratmak. Yani bu bir yarışma, bir şampiyona ama amacımız 1., 2. seçmekten çok herkesin bu konuya ilgi duymasını sağlamak.
Evet.
Çünkü zeka Allah'ın bize verdiği en büyük, en önemli değer, en büyük zenginliğimiz. Bunu geliştirmek için çaba sarf etmeliyiz.
Tam da onu soracaktım.
Herkesin
geliştirebilir miyiz yani? Zeka geliştirebilen bir şey midir?
Yani zeka muhakkak değer verildiği zaman, uğraşıldığı zaman geliştirilebilen bir şeydir. Hı-hı. Ama her geliştirilebilen konuda olduğu gibi yani çok yüksek değişiklikler yapmayı beklemek yerine zihnimize önem vermek, beynimize önem vermek, düşünme yeteneklerimizi geliştirmeye çalışmanın kıymetli olduğunu kavramak lazım.
Mesela Emrah Bey, siz yani pek çok dinleyicimiz için, sizi bilen herkes için, kaldı ki Türkiye Zeka Vakfı'nın kurucularındansınız ve böyle bir önemli yarışmaya da imza atıyorsunuz Türkiye genelinde. Yani siz kendiniz açısından, sadece bir ilham kaynağı olmak için ben bunu soruyorum, olmanız için soruyorum. Kendiniz açısından, evet ben de şu noktadaydım ama şunları yaptım, kendimi bir tık yukarı çekebildim ve bunu gördüm. Siz de bunu yapabilirsiniz diyebileceğiniz neler oldu hayatınızda?
Karar verme, problem çözme, farklı düşünme teknikleri açısından çok çok yararını gördüm ve bunun yararını da görmeye devam edeceğimi de biliyorum. Eğer bedenimizi çalıştırmadığımız zaman bedenimiz nasıl hantallaşıyorsa, evet, bunu doğal buluyoruz. Hatta işte görüyoruz, kilo alıyoruz. Bir aynaya bakıyorsunuz, evet, kendinizi daha şişman görüyorsunuz. Evet. Bedensel özelliklerimizi takip etme imkanımız var. Merdiven çıkarken erken yoruluyorsunuz. Normal bir yürüyüş yaptığınız zaman yoruluyorsunuz. Ve diyorsunuz ki hakikaten biraz kendime bakayım, spor yapayım, rejimime dikkat edeyim diyorsunuz. Ama zihinsel beceriler konusunda maalesef bu olanağı insanlar kendilerine tanımıyorlar. Okul sırasında sadece sınavlardan başarılı olmak, okuldan mezun olmak bir başarı ölçüsü olarak kabul ediliyor ama mezun olduktan sonra rutin bir hayata geçiyoruz. İş hayatı bize rutin bir hayat sunuyor. Sabah kalkıyorsunuz, işe gidiyorsunuz, iş yerindeki alışılmış işler, eve giriyorsunuz, evde standart yaptığınız işler, televizyona bakıyorsunuz, yatıyorsunuz, uyuyorsunuz.
Ertesi, telefona bakıyoruz.
Aynen bu şekilde devam ediyor. Halbuki beynin yorulmaya ihtiyacı var. Aynen beden egzersizleri gibi beyin egzersizi yapmaya da ihtiyaç var. Ha, beyin egzersizleri yapmak için işte bulmaca çözmek, bu tür yarışmalarda yer almak ve sorunlara farklı çözümler üretmeye çalışmak, bu bir alışkanlıktır. Bu soruları çözmeye alışkanlık haline getirenler, bu soruları çözmekten zevk alan insanlar hayatın diğer alanlarında da bu alışkanlıklarını sürdürüyorlar. Bu eğitim hayatında da oluyor. İş hayatında da oluyor, sosyal hayatta da, evde de oluyor, siyasette, ticarette bu alışkanlık devam ediyor.
Evet.
Dolayısıyla insanlarımıza hangi yaşta olursa olsun bu yeteneği alıştırın, bu yeteneği vermek, evet, ve bu yetenekleri geliştirmelerine fırsat sağlamak, evet, bence çok önemli konulardan bir tanesidir. Ki bilgi çağda, biliyorsunuz bilgi bu kadar önemli dediğimiz bir çağda, teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde insanların zekasını kullanabilmeleri son derece önemlidir. Demin konuştuğumuz Mustafa Bey'in konularında aslında kişisel verilerimizi koruyoruz. Ama verilerden de kendimizi korumamız lazım. Öyle büyük bir veri yığınıyla karşı karşıyayız ki şu an bilgisayara girdiğinizde, internette herhangi bir konuda önünüze istemediğiniz kadar bilgi geliyor. Bilgi diyelim veyahut veri diyelim. Bunlar içerisinden doğru olanı seçebilmek, bunu yorumlayabilmek, bunu kullanmak, hele bu bilgilerden yararlanıp yeni bilgiler üretebilmek, bu işte zeka meselesidir. Zekanın ne olduğunu tanımlamalarından bir tanesi de budur. Dolayısıyla var olan uygulamayı doğru kullanmak, o uygulamanın eğer bir size getirebileceği bir soru işareti varsa o soru işaretini anlayabilmek, ona göre önlem almak, bunlar akıllı insanların yapabileceği şeyler.
Şimdi şu zekamızı geliştirebilir miyiz dedik ya. Mustafa Bey'le de onu konuştuk. Alışveriş yaparken elimize telefon. Çocukların elinde bizden daha çok telefon dedi Mustafa Bey. Şimdi o noktada mesela kızım beni dinliyorsa eğer, ben diyorum ki inan ki beyin hücrelerin ölüyordur şuna bakarken. Ama mesela öyle bir şey seçiyor ki kendisine, benim hiç bilmediğim şeylerle de karşılaşabiliyorum. Yani pıtı pıtı pıtı bir şey söylüyor. Bu nereden çıktı diyorum. Hani onu oradan seçmiş. Ama ben ya o hazıra konma noktasında sanki biraz zarar gördüklerini düşünüyorum çocukların. Siz ne diyorsunuz?
Ben aynı fikirde değilim. Teknolojiyi kullanmak büyük bir fırsat. Çocuklarımız bunu rahat rahat kullansınlar. Ama her konuda olduğu gibi abartıya kaçılmaması gerekir. Yani sürekli teknolojiyle haşır neşir olup fiziki dünyadan uzaklaşmak, doğadan uzaklaşmak, sadece sosyal medyada mesajlaşıp hakiki insanlarla olan görüşmelerden, sohbetten, arkadaşlarla fiziki ilişkiler kurmak, top oynamak, ne bileyim, bunlardan bedensel sporlar yapmak, bunlardan uzaklaşmak risktir.
Evet.
Ama çoğu ailenin gördüğü zaman zaman teknoloji bir moda olarak gözükür. Hı hı. Sonra ikinci bir şey başlar. Aman çocuğum çok kullanıyor. Acaba zararlı mıdır? Bu sefer çocuklara bunu yasaklı hale getirmek. Ben bunları doğru bulmuyorum. Hı. Anne baba çocuğun ilgisini sadece teknoloji kullanımında değil, her alanda takip etmeli. Tabii. Resme, müziğe, spora, edebiyata yeteneğini olup olmadığını takip etmeli. Teknolojiyi kullanmaktaki yeteneğini de takip etmeli. Eğer burada bir ileri durum varsa bunu gene abartmadan uzmanlarla, okuldaki rehber öğretmenlerle paylaşmalı. Evet. Tam tersi bir aşağı durum varsa, herhangi bir geri düzeylik varsa gene aynı şekilde uzmanlara danışarak bunu mümkün olduğu kadar kompanse etmeye çalışmalı. Teknoloji bizim için bir fırsat. Teknoloji bizim için bir yardımcı, bir arkadaş. Bunu kullanmaktan kaçınmayalım. Evet. Ama bunu kullanırken de onun bize getirdiği bizi tembelleştirme riskinden uzak duralım.
Uzak duralım. Şimdi Emrah Halıcı 2022 yılında dünyanın en uzun süre zeka soruları hazırlayan köşe yazarı olarak, sevgili dinleyenlerimiz, Guinness Dünya Rekortmeni unvanına sahip oldu. Ben çok kıymetli buluyorum bunu. Peki siz bunca yıldır bu işi yapıyorsunuz ve hala akıl oyunlarını mı yapıyordunuz siz Hürriyet'teki?
Evet, orada akıl oyunlarını hazırlıyorum ve 43 yıldır da, aslında 45 yıl oldu artık. TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi'nde zeka oyunları köşesini hazırlıyorum.
Evet.
Bu benim için çok kıymetli bir uğraş.
Çok.
Ne mutlu ki şu ana kadar ara vermeden üniversitede, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrenciyken başlamıştım. Hala devam ediyorum. Her ay oraya soru hazırlamak ve o soru çözen oradaki çocukların çoğu şimdi torun sahibi oldular. Onlar diyorlar ki işte biz çözdük. Çocuklarımız çözdü. Şimdi torunlarımız çözdü. O pırıl pırıl insanlara layık sorular üretmeye çalışmak benim için de bir meydan okuma.
Evet.
Dolayısıyla bunu
kesinlikle meydan okuma.
Sağlığım el verdiği müddetçe devam etmeye çalışacağım.
Bir de aklıma az evvel yine Zeka Vakfı'ndan bahsederken gelmişti. Dedim ki 29 yıldan bahsediyoruz. Şimdi o grup grup çocukların elbet birincileri bir çıktı. Şimdi o birinciler, dedim ki şimdi bu yılın birincisi nasıl pırıl pırıl, ne kim bilir nerede okuyacak derken, dedim ki Emrah Bey o 29 yıl öncesine gidip o zamanın birincisi şuradaydı diye bir hikayesini de biliyor. Değil mi?
Yani isim vermek şu an istemem.
Tamam, çünkü önemli değil ama geldikleri konumları anlatın
yani
bana.
Yani geldikleri konumlar çok önemli şirketlerin başında.
Ya.
Yurt dışında gene çok dünya çapında firmaların ortakları olan yazılımcılar var. Türkiye'de çok değerli en büyük bankaların başındaki kişiler bu
çok
yarışmalara
güzel
katılıp soru çözmüş olan insanlar. Yani bu yarışmalara aslında bir gelseniz, oradaki havayı görseniz, oradaki işte birinci sınıftan 12. sınıfa kadar insanlar
hayır,
var.
Hayır, gelirim görürüm de kendi zekamdan çok şüphe ederim o noktada. Onu yaşamak istemiyorum açıkçası.
Hiç öyle düşünmeyin. Yani zeka soruları, yani zeka zaten tek alanda tanımlı değil. Yani demin söyledim, sözel, sayısal, görsel, mantıksal alanlarda
evet,
sorular
mutlaka
soruyoruz. Ama yani matematikte çok başarılı olursunuz ama müzikte değilsinizdir. Veya müzikte çok iyisinizdir, matematik yeteneğiniz yoktur. Bu ne aileleri, ne insanları, ne öğrencileri üzmemeli.
Evet.
Önemli olan insanların yeteneklerini ve ilgilerini mümkün olduğu kadar erken keşfetmek ve o alanlara doğru onları desteklemek, yönlendirmek ve desteklemek. Bence ülkelerin, ülkemizin de, kendi ülkemizin de şu an en fazla uğraşması gereken konu bu. Bazı çocukların belli konulara ilgisi var ama yeteneği yok. Veya tam tersi, yeteneği var ama bilmiyor, ilgisi yok. Hem yeteneğinin hem ilgisinin olduğu alanda çocuğu yönlendirmek, mesleğine eğitimini buna göre vermek ve mesleğini bu şekilde seçmesini sağlamak.
Siz örneğin başlarda tıp istiyordunuz değil mi hayatınızda?
Evet, doğru, doğru, doğru.
Ve sonrasında o işten vazgeçtiniz.
Aynen.
Neden çok vazgeçtiniz?
Yani ben okulda, ben Konya Marif Koleji'nde okudum. Çok pırıl pırıl Türkiye'nin en zeki çocukları gelmişti. Parasız yatılı okulu sınavlarını kazanmış arkadaşlarımdı. Hepsini de çoğuyla hala görüşüyorum. Ve başarılı bir okuldu. Ve o dönem arkadaşlarımın çoğu tıp yazmıştı. Yani biliyorsunuz öğrencilikte, çocuklukta birbirinden etkilenme çok yoğun olur.
Mümkündür.
Ben de o arkadaşlarımdan etkilenerek ben de tıp yazdım.
Tamam.
Fakat son sene okulda bir sağlık nedeniyle bir sene ara verdim. Ara verdim, Ankara'ya geldim. Ve Ankara'ya geldikten sonra işte doktorluk değil, mühendislik olmanın, hele elektronik mühendisi.
Bir de ODTÜ'yü keşfedince zaten.
Yani dünyam değişti. ODTÜ'yü yazdım ve Allah'ıma şükrediyorum.
İyi ki, evet, iyi ki, çok güzel. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, evet, Emrah Halıcı'nın şu konuda da bir fikrini almak istiyorum. Beyin göçü bu memleketin en büyük sorunlarından birisi. Ve elbet gittikleri gibi gelecekleri ortamı sağlayabilmek için ne yapmamız lazım o pırıl pırıl zekaları?
Ya birinci konu, bir kere gidenler için üzülebiliriz ama gidenleri hiçbir zaman yadırgamayalım.
Tabii.
Yani hele şu an gençlerimiz tabii ki ülkelerini sevecekler, çevrelerini, ailelerini sevecekler ama kendilerini de sevecekler. Kendilerini korumalarını, kendilerini geliştirmek için arayış içerisinde olmalarını ben çok doğal karşılıyorum. Hı-hı. Ülkemizde önemli adımlar atılıyor. Özellikle teknoloji konusunda, bilişim konusunda çok önemli adımlar atılıyor. Hı-hı. Dolayısıyla bir kere Türkiye'nin fırsatlarında da bakmaları ve gözetmeleri lazım. Hı-hı. Ama dünya küçüldü. Teknoloji sayesinde her an her yere ulaşma şansımız olduğu için giden çocuklarımızın eğer mümkünse dönmeleri, onların dönebilecekleri olanakları onlara sunmalı. Ama bir yandan da eğer dönemiyorlarsa da oradan hala Türkiye ile bağlantılı olmalarını sağlamalıyız.
Evet.
Yurt dışında bir üniversitede akademisyendir ama Türkiye'de herhangi bir teknoloji bölgesinde yatırım yapabilir. Oranın danışmanı olabilir, ortağı olabilir.
Bağları koparmamak lazım.
Yani hükümetimiz bu konularda adımlar attı. Eskiden başlayan ve şu anda devam eden adımları ben olumlu karşılıyorum. Dolayısıyla beyin göçünü bir gerçek olarak kabul edelim.
Evet.
Ama ondan korkmaktan ziyade göç oluyorsa bile göçün olumsuz etkilerini olumlu hale çevirmeye çalışmalıyız.
Çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Ebrahan Halıcı bizimle birlikteydi ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Yönetimi Daire Başkanı Mustafa Erbilli ile birlikteydik. Ve böylelikle Hoş Sohbet Sokağı'nda insanlık hallerinden bahsettik. Biraz uzunca bir sohbet oldu belki ama yine çok şey öğrendik. Didem Güneri ve Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Bugün Tolga Kökten ile çalıştık teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu. Elimi tuttuğunuz ve sokak boyunca birini yürüdüğünüz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.